Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak da bir hikayeyi aktaracağız. Fatih Karçan imzalı Dedirtmem O Kadar başlıklı hikayeyi şimdi paylaşalım sizinle. Ben size demedim mi, ben yönetim kurulu toplantısındayken kimse rahatsız etmesin diye? Kusura bakmayın beyefendi, mecbur kalmasaydım bunu yapmazdım. Haciz memurları geldi. Haciz memuru mu? Tamam, geliyorum. Bekir Bey, geri dönen çekleriniz, zamanında yapmadığınız ödemeler... Biliyorum memur bey, yorulmayınız lütfen. Estağfurullah, vazifemiz, yorulmuyoruz. Yapılacak bir şey kalmadı, ne gerekiyorsa buyurun yapın. Bekir Bey sırtını duvara dayadı ve yavaşça yere çömeldi. Tek kelime edemedi. Olanları seyretmekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Tüm çalışanları özel eşyalarını yanlarına aldılar ve sessizce etrafında toplandılar. Hepsi ekmek teknelerinin hazin sonunu gözyaşları içinde seyrediyordu. Asistanı elinde telefonla Bekir Bey'e yaklaştı ve ''Efendim eşiniz'' dedi. Bekir Bey ilk başta konuşmak istemedi. Asistanı, ''Efendim eşiniz önemli olduğunu söyledi.'' dedi. Bekir Bey telefonu eline aldı. ''Söyle Ayşe.'' ''Bekir Bey, zamansız aradım galiba ama buraya gelmen gerekecek.'' ''Hayırdır?'' ''Haciz memurları geldi.'' Bekir Bey başını pencereye dayadı, ses tonu duyulacak en az seviyeye indi. Neredeyse bir fısıltıyla ''Tamam geleceğim, ne diyorlarsa yapın'' dedi. ''Baş üstüne bey, sen müsterih ol, Allah yardım edecektir. Çalmadın çırpmadın, nasibimize bunu yaşamak varsa yaşayacağız elbet. Veren de o, alan da o. Hanım şu dakikada bile şöyle rahat konuşabiliyorsun ya, helal olsun sana. Beni tanıdığını zannediyordum.'' Bekir Bey odasının tam karşısındaki pencerenin önüne çöktü. Kollarını dizinin çenesini de kollarının üzerine koydu. Hanımıyla bir yıl kadar önce aralarında geçen münakaşa geldi gözlerinin önüne. ''Bak Ayşe, işler kötüye gitmese böyle yapmazsın ama artık bu ödeme kalemini bitirmek zorundayız. Tamam, iyi, güzel, hoş, onca yetimi hayata kazandırmak, fakir gençlere umut ışığı olmak, kulağa hoş gelen şeyler. Peki hanım, bana kim umut ışığı olacak, beni kim çekip çıkaracak bu durumdan? Allah bey, Allah, Rabbim her şeye kadirdir. Sen zannediyor musun ki bugüne kadar onca yardımı sen yaptın? Rabbim müsaade etmese nereye veriyordun? Ne olur bey, gönlünü bulandırma, kıyma şu yetimlere. Bir sürü gayrimenkulümüz var. Sat iki tanesini, atlat bu süreci. Olmaz hanım. Öyle iki sıkıntılı haber yüzünden ev arsa satamam ben. Kolay mı alındı onlar? Yahu bey, haddimi aşacağım belki, kusura bakma ama sen onları alırken bugünler için aldığını söylemedin mi? Hani o arsalar çok kıymetlenip kara gün dostu olacaktı? Şimdi satmayacaksın da ne zaman satacaksın? Bana bak Ayşe. Yardım kalemini bitiriyorum. O kadar. Bu konu kapanmıştır. Öyle mi bey? Sen benim amcaoğlumsun. Senin çocukluk zamanlarını da bilirim. Ayağında doğru dürüst bir lastik ayakkabı bile yoktu. Top oynamak için dayıoğlunun lastiğini istediğin gün gözümün önünde. Yalvardın adeta bir kerecik ayağın acımadan top oynayabilmek için. O sene mahsulün paylaşılma zamanı geldiğinde senin hastalığın için baban çok para harcadığından bir sonraki yıl için size 80 kilo buğday düştüğündeki babanın halini sen daha iyi biliyorsun. Unutma bey, seni o hastalıktan kurtaran da bugünlere getiren de Rabbin. Senin için en lüks giyecek abinden kalan yamallardı ve ben senin o günlerine ortak olmaya razı olarak evlendim seninle. Hiç itiraz etmedim, hiç. Ne alakası var şimdi benim söylediklerimle senin anlattıklarının? Ne demek ya, ne demek? İki çekin döndü diye yetim yetemanın, garip gurebanın hakkını kesmemi söylüyorsun bana. İlk kesmeye kalktığın harcama kalemi yetimlerin parası. Hayır hasenat kalemi oldu. Nasıl kabul etmemi bekliyorsun bunu benden? En ufak bir lüks harcamamı gördün mü? Bir gün olsun şu evde israfa şahit oldun mu? Bir gün olsun senden absürt harcamalar için para istedim mi? Eğer keseceksen sen biraz lüksünden kes. Her ay mağaza kapatarak elbise alıyorsun kendine. Bir elbiseyi en fazla 2-3 kez giydiğini görüyorum. Her gittiğin yerde bol bol bahşişlerle bilinir oldun. Kapıdakiler beni iyi karşılasın diye önüne geleni yağdırdın. Sırf İsviçre'den, İngiltere'den getirdiğin saatleri satsak o yetimleri kaç ay idare ederim ben? Neymiş efendim? Beyimiz ultra zenginmiş, ortamın gerekleri varmış, onu dedirtmezmiş, bunu dedirtmezmiş. Hanım, çok ileri gidiyorsun ama. Sen de öyle Bekir efendi. Gönlüme öyle geliyor ki bu tavrın sana çok pahalıya mal olacak. Demedi deme. Koskoca Bekir Bey bahşiş vermedi dedirtmezsin ama bir yetime 3 kuruşu çok gördü dedirtirsin, öyle mi? Seni asıl ayakta tutanın ne olduğunu fark edememen beni yıktı. Yazık. Çok yazık. Bana verdiğin hiçbir harçlık dahi yok ki ben onu bir ihtiyaç sahibiyle paylaşmış olmayayım. Ve bana yapılan her teşekküre seni adres gösterdim. Ardında koca bir dua ordusu vardı. Eğer sen yardım kalemini iptal ediyorsan, ben de gönül kapılarıma kepenk vuruyorum, bilgin olsun. Beni kaybettin bey. Ben o çocukların heyecanıyla heyecanlanıyor, onlarla bir hüzünleniyordum. Onlar üşürken nasıl ısınırım? Bu evin sıcağı bizi ısıtır mı onlar açken? Sen bilirsin bey, sen bilirsin. Gelen haciz memurlarından 2 tanesi Bekir Bey'in odasına girdiklerinde aralarında uzun uzun konuşmaya başladılar. Ekibin başı tüm haciz memurlarını yanına topladı. Talimat dersi bir konuşmadan sonra hepsi etrafa dağıldı ve o ana kadar topladıkları eşyaları yerlerine bırakmaya başladılar. Bekir Bey yavaşça doğruldu, olan bitene bir anlam vermeye çalışıyordu. Onun bu merakına bir yetkili kısmen de olsa cevap oldu. Bekir Bey, haczi durduruyoruz. Yarın hukuk danışmanınız ve muhasebecinizle birlikte ofisimde bekliyor olacağım. Tabii ki, elbette, erkenden geliriz. Yarın görüşmek üzere. İcra müdürü kartını vererek ayrıldı. Haciz memurlarının çıkışıyla birlikte iş merkezinde sevinç çığlıkları atılmaya başladı. Bir tek Bekir Bey sevinemiyordu. Ne olmuştu da bu haciz durmuştu? Kim ne yaptı da iş değişti? Çünkü bu merhaleye gelmek demek, dönüşü olmayan bir yola girmek demekti. Hemen hanımını aradı. Ne yaptınız, nedir durum? Vallahi bey, ben de anlamadım. Birden bir telefon geldi ve ne aldılarsa aynen geri koydular. Bir şey demediler mi? Gerekli bilginin sana iletileceğini söylediler ve gittiler. Sana bir şey söylediler mi? Yarın için bekliyorlarmış. Şükürler olsun Rabbime. Kurban olduğum evimizi, barkımızı bize bağışladı. Hanım, o kadar peşin konuşma. Buraya da geldiler, aynısı oldu. Henüz bir şey geçmiş değil. Şükrettim çok mu? Yalnız sen kazancından şüpheliysen orası başka. Hanım, elhamdülillah şüphem yok. O zaman müsterih ol. Sabah ola, hayır ola inşallah. Ertesi gün Bekir Bey, hukuk danışmanı ve muhasebe müdürlerini de alarak zikredilen adrese gittiler. İcra müdürü Rauf Bey bazı yeni uygulamalardan bahsederek kendilerine muhtemel çıkış yolları gösterdi. İşleri bu duruma getiren ihmalleri ard arda sıraladı. Takip edilecek süreç ve merhaleler hakkında detaylı bilgiler vererek bazı tavsiyelerde bulundu. Görüşmeler bitmiş, müsaade alınmak üzere kalkılmıştı. Kapıya doğru yöneldiklerinde Bekir Bey, icra müdürü Rauf Bey'den özel bir görüşme talep etti. Rauf Bey kabul etti. Elbette Bekir Bey, buyurun lütfen. Teşekkürler. Kusura bakmayın ve merakımı mazur görün. Dün ne oldu da bu haciz durduruldu? İçinde bulunduğum ruh hali dolayısıyla bildiklerimizi de unuttuk. Öylece kala kaldım. Estağfirullah. Bir dakika bekleteceğim. Rauf Bey dahili telefondan birini aradı. Ahmet Yusuf Bey, müsaitseniz gelebilir misiniz? Odaya genç, uzunca boylu bir beyefendi girdi. Buyurun Rauf Bey. Bekir Bey hatırladınız mı? Evet hatırladım. Dün ofisine gitmiştik. Bekir Bey dün haczin nasıl durdurulduğunu merak ediyor. Sizden duysun istedim. Rauf Bey ile Ahmet Yusuf Bey arasındaki karşılıklı tebessüm ortamı bir anda ısıttı. Tekrar hoş geldiniz Bekir Bey. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Lafı uzatmadan konuya geçeyim. Ben sizin verdiğiniz burslarla okudum. İsminizi biliyordum ama simayen sizi hiç görmemiştim. Biz Ayşe teyzeyi yakinen tanıyoruz. Allah razı olsun sizden de Ayşe teyzeden de. Eksik olmasın. Her ay kapımıza kadar gelir, ne ihtiyacımız varsa görür, cebimize harçlığımızı verir giderdi. Elhamdülillah yetim Ahmet sizin sayenizde okudu ve bugün şükürler olsun bir işin ucundan tuttu. Düne gelecek olursak, ben dünkü çalışmaya geç dahil oldum. Çocuğum hastaydı, dolayısıyla isminiz zikredilmiş olsa da ilk anda ben de çağrışım yapmadı. Ne zaman ki odanızda eşiniz ve çocuklarınızla olan fotoğrafınızı gördüm, o zaman bile bildim kim olduğunuzu. Sonra eşinizin bize olan desteklerinden bahsettim müdürümüze ve haczin ne olursa olsun durdurulması noktasında ricada bulundum. Tabii bu o kadar kolay bir şey değildi. Bazı istişareler ve inisiyatifler sonucu haciz durdurulmuş oldu. Sağ olsun müdürüm mevzuyla da bizzat ilgilendi ve en azından size biraz süre kazandırmaya çalıştı. Biz biliyoruz ki siz Rabbim imkan verdiği sürece yetime, fakir fukaraya sahip çıkacaksınız. Siz Allah için vermenin ne demek olduğunun sırrına varmış birisiniz. İnşallah en kısa zamanda işleriniz daha da iyi hale gelir. Elimizden gelen şimdilik bu kadar. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Estağfurullah Ahmet Yusuf Bey. Allah razı olsun sizden. İnanın bu mevzuyla alakalı yaşadıklarımı anlatsam inanmazsınız. Elbet inanırım. Çünkü Ayşe teyze her seferinde sizin için dua etmemizi isterdi bizden. Yani şu ifade yanlış olmaz sanırım. Ardınızca dua eden bir dua ordusu var. Siz minicik yüreklere umut ışığı serpen bir vesile oldunuz. Biz herhalde bu adam yemiyor, içmiyor, tüm kazancını bize harcıyor derdik. Sadece şu an aklıma gelen sizin vesilenizle bir yerlere gelmiş en az 30-40 kişi sayarım. Bunlar sadece benim devrelerim. Kim bilir daha başka kaç kişi vardır. Bekir Bey çok acı bir tebessümle birlikte ağlamaya başladı. Onun için sözün bittiği geldi. Rauf Bey bir mendil uzattı. Bekir Bey gözyaşları içinde mevzuyu nihayete erdirdi. Keşke sizin bildiğiniz ve iyi niyet gösterdiğiniz şekilde olsaydı. Aslında sizin övgülerinize layık olan kişi eşim Ayşe Hanım'dır. İnanın bana, kendisine hiç lüks bir kıyafet alamadım, aldıramadım. Hiç mi heves etmezdi? Onca lüks ortamlarda o birbirinden süslü kıyafetler giyen hanımlara hiç mi özenmezdi bilmiyorum. Ne zaman kendisine bir kıyafet almak istesem, benim var çok şükür. Eğer bu rakamı gözden çıkardıysam, ver bir yetimi daha sevindirelim derdi. Evde yediği, köyde fakirlik günlerimizdeki menüyle hemen hemen aynıdır. Ben genelde dışarıda takıldığım için ara sıra kendimce laf sokardım. Gün gelir fakir düşersek alışması zor olmasın diye böyle yapıyorsun değil mi derdim. Tebessüm eder geçerdi. De geçen sene ben bu hayır kalemini bitirmek istediğimde çok acı bir tartışma yaşamıştık. O zaman onun bu konudaki samimiyetini layıkıyla anlayamamıştım. Elhasıl Ahmet Yusuf Bey, işin aslı bu. Allah sizden razı olsun. Allah sayılarınızı artırsın. Dua edin ve şahit olun ki ben de bundan sonra hayır hasenatımdan asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Bugüne kadar kendim verdiğimi zannediyordum. Veren de o, alan da o. Değerli dinleyenler, programımıza bir hikayeyle başladık. Fatih Karca'nın kaleme aldığı Dedirtmem O Kadar başlıklı güzel bir hikayeyi paylaştık. Duygu yüklü bir hikayeyi. Ve şimdi bir diğer yazıyla devam edeceğiz programımıza. Ahmet Zilan imzalı Hayat Notları bölümünde yer alan Şeytanın ve Nefsin Güçlü ve Zehirli Silahları bir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Şehvet, şöhret, servet, faiz, israf, kumar, uyuşturucu, içki, yalan, fitne, gıybet, iftira. Bunlar şeytanın bize hazırladığı tuzaklar. Bunlar hayat yolculuğunda bizi bekleyen en tehlikeli mayınlar. Bunlardan nasıl kurtuluruz? Takvayla. Hazreti Ömer radıyallahu anh sahabi arkadaşı Übey bin Kâb'a sormuş. Bana takvayı müşahhas bir şekilde anlatabilir misin? Takva diyoruz da nedir bu takva? Demiş ki Übey radıyallahu anh, sen hiç dikenli arazide yürümedin mi? Yürüdüm. Ne yaptın yürürken? Elbisemin eteklerini topladım bir yere takılmasın, beni devirmesin diye. Sonra nereye bastığıma azami dikkat göstererek aman bir dikene basmayayım, ayağıma saplanmasın diyerek ihtimamla yürüdüm. İşte takva. Hayat yolculuğu da böyle mayınlarla dolu, pusularla dolu. Pusu nedir? Düşmanın saklanıp bir tuzak kurduğu yer. Oradan dikkatsiz geçersen pusuya yakalanırsın. Düşman kim? Şeytan. Hani futbola düşkün olanlar ezeli rekabet diyorlar ya, bizim asıl ezeli rakibimiz şeytan. Ta Hazreti Adem babamız yaratıldığından beri bizimle uğraşıyor. Bizi kendi düştüğü isyan günahına düşürmek, Allah'ın rızası ve sevgisinden uzaklaştırmak ve cehennemlik etmek için uğraşıyor. Düşmanın silahları var. İşte saydığımız günahlardan her biri birer silah, birer tuzak, birer pusu. Biz takvayla dikkatli dikkatli yürürsek pusulara düşmeyiz. Fakat nefsimizin bazı kusurları var ki bunlar bizi pusulara ve tuzaklara düşürüyor. Mayınlara bastırıyor. Nedir onlar? Gaflet, bencillik, tembellik. Gaflet olunca dikkat kayboluyor. Günahlara, haramlara, şüpheli şeylere yani şeytan pusularına karşı vurdum duymazlık meydana geliyor. Bir şey olmaz ne olacak ki dediriyor. İçkiyi, kumarı ve uyuşturucuyu düşünün. Kim ben şu kötülüğe bağımlı olayım diye başlıyor ki? Hiç kimse. Sorsan çoğu, bir kerecik deneyeyim, ben zaten müptela olmam, bir kadehten ne olur diye giriyor işin içine. Faiz de öyle. Çok ihtiyacım var, şu krediyi bir çekeyim, bir daha elimi sürmem diye dadanıyor. Kredi kartları yüzünden hemen herkesi bu bela sardı. Ayağını yorganına göre uzatmamakta başlıyor. Nasıl olsa öderim diye başlayan problem, küçük bir kartopunun döne döne çığa dönüşmesi gibi yığıla yığıla büyüyen borçlar, hacizler, rezillikler. İnsani ilişkilerde de gıybet, yalan, iftira ve benzerleri küçük görülüyor. Bunlardan ne olacak ki deniyor. Halbuki söz müthiş bir bela. İnsan bir sözle dinden çıkabilir, bir sözle Allah'ın gazabına uğrayabilir. Peygamberimiz sahabisi Hazreti Muaz'a eliyle dilini tutarak gösterip, en hayırlı davranış, hayır konuşmayacaksa susmak buyurdu. Muaz radıyallahu anh, konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz'ın dizine hafifçe vurarak, ona şunları söyledi. Allah iyiliğini versin ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayırlı söz söylesin veya sussun, zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız, zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşunuz. Maalesef günümüzde bu silahlar çok kullanılıyor. Bu tuzağa düşenler de çok, ortam müsait. Tuzaklara düşmemek için ne yapmalıyız? Düşersek sonuç ne olur? Gaflet. Gaflet Allah Teala'yı unutmaktır. Bunun şiddetlisi ise imansızlık, yani Allah'ın varlığına inanmamaktır. O kimseye Allah Celle Celaluhu iman nasip etsin diyelim. başka ne denebilir? Allah'ın yeri, göğü, bütün kainatı ve bizi yarattığını bildiğimiz halde onu unutup gaflete dalarsak, yukarıda saydığımız şeytanın tuzaklarına düşmemiz kaçınılmaz olur. Namazını kılmazsan, zekatını vermezsen, orucunu tutmazsan ve hac farz olduğu halde hacca gitmezsen, sor kendine, sen nasıl bir Müslümansın? Tam şeytanın istediği gibi malzemesin. Ben irademe sahibim, kalbim de temiz demen sana yetmeyecek ve seni kurtaramayacaktır. Muhterem Adil Özberk Hoca anlatırdı. Belki daha önce de anlatmış olabilirim. Önemine binaen tekrar anlatmakta fayda var. Şeytanla bir bey namaz, bir gün boyunca arkadaşlık yapmışlar. Akşam olunca şeytan, ''Sen nasıl Müslümansın? Sabahtan beri seni 5 vakit namaza çağırdılar, hiç ilgilenmedin.'' der. Müslümanım diyen namazsız adam, ''Ben bey namazım, Müslümanım ama namaz kılmam.'' deyince şeytan, ''Seninle arkadaşlığımız bitti. Mevlam bana bir defa secde et.'' dedi. ''Etmedim, kovuldum. Başıma gelmeyen kalmadı. Sen bir günde 5 vakit emre itaat etmedin. Seninle arkadaşlık edilmez.'' demiş. Espri bu. Hoca iyi anlaşılsın diye bunu anlatıyor. Müslümanım diyen herkesin İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getirmesi lazım. Allah'tan korkması, emirlerini yapması, yasakları kesinlikle yapmaması lazım. Müslümanım diyenlerin Peygamber Efendimiz'in yaşantısını okuyup öğrenmesi, onun yaşadığı gibi yaşaması, onun ahlakına boyanması gerekiyor. Bir seferinde Hazreti Ayşe validemize bir grup sahabi gelerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını sormuşlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha onlara şöyle cevap verdi. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an idi. Dolayısıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an ahlakına sahipti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu yani sünnet en güzel yoldur. Bu en güzel yolu takip ettiğimiz sürece yolumuzu şaşırmayız Allah'ın izniyle. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Size 2 şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Kitap ve sünnet bize emanet. Nasıl sahip çıkılır bu emanetlere? Her dediğini yaparak, her adımı İslam'a uygun atarak, yani takva hassasiyetiyle. Eğer her adımı dinimize, Rabbimizin emirleri ve Peygamberimizin tavsiyelerine göre atarsak, şeytanın pusularına düşmeyiz, nefsimizi gaflete düşürmeyiz, uyanık oluruz. Çünkü Rabbimiz bize çok merhametli, Peygamberimiz bize çok düşkün, bizim şeytan pususuna düşmemize razı olmuyorlar. Bu sebeple hep bizi uyarıyorlar, hayra davet ediyorlar, takvaya çağırıyorlar. Burada İnsan durup düşünmeli. Kim benim dostum, kim benim düşmanım? İnsan dostunun tavsiyesini dinler, düşmanının tekliflerini ise reddeder. İnsan kim dost, kim düşman iyice anlarsa düşman pususuna düşmez. Bugün sıradan bir insana hayırlı bir şey tavsiye ettiğinizde yılgınlık, tembellik ve duyarsızlık gösterebiliyor. Bırak şu sigarayı diyorsunuz, o benim dostum, dert ortağım gibi manasız şeyler söylüyor. Sana nefes darlığı, kanser, kalp damar hastalıkları gibi belalar açan, paranı israf eden, kötü kokusu ve etrafa zararıyla seni sayısız kul haklarına sokan bir dost olur mu? Halbuki bir düşünmesi lazım. Bana bırak şunu diyen kişinin ne menfaati var? Sırf beni düşündüğü için söylüyor. İyiliği yaymak, kötülüğü önlemek için söylüyor. Hakkı ve hayrı tavsiye ediyor. Çünkü o bir dost. Ama gafil insan ona inanmıyor da kendisine bedava sigara yani bedava zehir uzatana dost gözüyle bakıyor. Halbuki o dostane bir iş yapmıyor. Sözün özü, dostumuzu, düşmanımızı iyi tanımalıyız. Dostlarımızın sözlerini, tavsiyelerini tutmalıyız. Düşmanımızın teklif görünümlü, öğüt görünümlü tuzaklarından korunmalıyız. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. Bakara 257. Aslında tasavvufta nefsin terbiye edilmesi bir bakıma bundan ibaret. Nefsin dostu, düşmanı tanır hale gelmesi. Çünkü mutmainneden bir önceki adım mülheme nefis. Mülheme demek hak ve batılı, hayır ve şerri, takva ve fücuru tanımaya başlayan nefis demek. Bunları ayırt etmekle bitmiyor. İradesini de kullanıp dostu ve dostun tavsiyelerini seçmek lazım. Düşmandan uzak durmak lazım. Eskiden vaiz efendiler çok söylerlerdi. Ya Rabbi, hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan iştinab edenlerden eyle bizi. Her namazda okuduğumuz Fatiha bunu anlatıyor. Cenab-ı Allah'ın nimet verdiği dostların yolundan, istikametli yoldan dikkatle pusulara basmadan yürümek. Allah'ın düşmanının sözüne uydukları için gazaba uğramış ve yoldan çıkmış olanlara tabi olmamak. Rabbim bizi sırat-ı müstakime eriştirsin. Nimetlerini erdirsin. Nimet verdiği salih zatlardan ayırmasın. Gazabından emin kılsın. Yoldan çıkanlardan eylemesin. Amin. Böyle bir hassas yürüyüşte inşallah yolumuzun sonu cennete çıkar. Peygamber Efendimiz vefat ederken ne buyurdu? Refiki alaya, yani yüce dostun ve dostların yanına. Rabbim hepimize dostların sözünü dinleyip dostların yanına gidebilecek bir hayat ve hüsn-i hatime nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Yüz Akı Dergisi'nden Hayat Notları bölümünden Ahmet Sîlân imzalı Şeytanın ve Nefsin Güçlü ve Zehirli Silahları başlıklı yazının birinci bölümünü paylaştık. İnşallah gelecek ay diğer bölümlerini de paylaşmaya devam ederiz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz, iyi geceler diliyoruz, hoşça kalın.